Ayrım 7, sayfa 68. İslam felsefesi. İslam şeriatı insanın insanla, insanın komşusuyla, insanın Allah'la ve kendi kendisiyle olan ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk kuramıdır. Şeriat, ilahi bir gücün yönlendirmesiyle diğer laik hukuk kurumlarından ayrılır. Şeriat bir Allah yasasıdır. İnsanların kendi uydurdukları bir kural değildir. Tartışılmaz, kuşkulanılmaz, değiştirilmez. İslam'ın kurucusu olan Hazreti Muhammed'in dünyadan göçmesi, Tanrı'nın ilahi gücünü ve vahiy durumunu da kullara bırakmadı. O güne kadar ne kadar vahiy gelmiş, ne kadar hadis söylenmişse bunlar toparlanıp değişmez bir kural olarak ortaya çıktı. Ancak İslamiyet'in alanı genişledikçe çeşitli hukuksal durumlar da ortaya çıkar. Bunların çözümlenmesi ancak hadis ve Kur'an'a dayanılarak onların yorumlarıyla mümkün olabildi. Bu nedenle de çeşitli şeriat okulları ve düşünceleri ortaya çıktı. Önceki konuda da açıklanan çeşitli mezhepler bu dinlerden dolayı var oldular. Toplumdaki ve ekonomik sosyal gelişmeler, üretim ve tüketim ilişkilerindeki yeni varoluşlar, İslam bilginleri arasında yeni tartışmalar ve boyutlar ortaya çıkarttı. Zamanla kurallara da ters yorumlar getirildi, şeriatın dışına da taşarak çeşitli felsefi görüşler ortaya kondu. Eski Yunan filozoflarının ve eserlerinin İslam dünyasına girmesi de yeni tartışmaları birlikte getirmiştir. İslam felsefecilerinin bazıları şunlardır. El-Kindi. İshak El-Kindi 796 yılında Küfe'de doğdu. İlk İslam felsefecisi adıyla ün kazandı. 9. yüzyılın ilk yarısından sonra adını duyurdu. Arap filozofu lakabıyla öne kavuştu. El-Kindi'nin dedesi Kays, Hazreti Muhammed'in ashabındandı. Küfeli Kindi, Bağdat okulunda yetişmiş, Hint ve Yunan felsefesini iyi bilmektedir. Aslen mantık, hesap, geometri, musiki ve felsefe öğrenimi yapmıştır. Çeşitli bilimsel araçlarda deneyler de yaptı. Bağdat müstezicilerinin gözde olduğu dönemlerde Bağdat'ta bulundu. El-Kindi her şey hakkında bilgilenilmesini, araştırılmasını savundu. Doğaüstü bir yolun da bulunabildiğini söyledi. Peygamberlerin ilahi bilgisi ancak Allah tarafından kendilerine aktarılanlarla sınırlıydı. El-Kindi, Basra valisinin oğlu, hali vakti yerinde bulunduğundan her şey önünde hazırdı. Abbasi halifeleri ona yardımcı oluyorlardı. El-Kindi, felsefenin Arapçaya çevrilmesinin en yoğun bir döneminde yaşamıştır. Diller konusunda bilgisi olmasına karşın, çevirileri hep asistanlarına yaptırmaktaydı. El-Kindi, salt matematik bilgini olmayıp, astronomi, gökbilim, yıldız bilgisi, musiki, hesap ve hedefi de olduğu kadar metafizikle de ilgilenmiştir. Bu konuda Eflatun'un beş cisme ilişkin bir inceleme eseriyle, eskilerin beş suretinin unsurları ile ilişkisini kurmalarındaki hikmet üzerine adlı çalışmaları dikkati çeker. El-Kindi, yoktan var ediliş teorisini kabul ettiği için, kainatın yaratılışını bir ilahi güç ile açıklamaktadır. Bütün maddi ve manevi gerçekleri içinde barındıran felsefe reddedilmemelidir. Dinle felsefenin uzlaştırılması gereklidir. Felsefeyi herkesin öğrenmesinde sayısız yararlar vardır. Ebu Bekir el-Razi. Ebu Bekir bin Muhammed el-Razi 841-924 tarihleri arasında yaşamıştır. Rey kentinde doğmuştur. Felsefe, matematik, gökbilim eğitimi görmüştür. Çeşitli konulara girip çıkmış, devletin bazı birimlerinde yöneticilik yapmıştır. Birçok uğraşları konusunu karanlıkta bırakmayan Razi'nin görüşleri, kendisi hakkında yazı yazan bilim adamlarının yapıtlarında da ortaya çıkmaktadır. Razi, El-Kindi'nin aksine felsefe ile dinin uzlaşabileceği görüşlerini kabul etmez. Peygamberlerin olağanüstülükleri yoktur. Ancak onlar da insanlar gibi doğup, büyümüş, yaşayarak ölmüşlerdir. İçerik bakımından dinler, dünyada var olan gerçek ve somut şeylere aykırıdır. İnsanları dinsel önderlere boyun eğmeye iten nedenler, tembel ve araştırıcı olmadıklarındandır. Kutsal kitaplar, sanıldığı gibi pek de değerli şeyler değildir. Aristo, Hipokrat, Öklit gibi filozofların dünyaya bırakmış oldukları yapıtlar, önemli ölçüde yararlıdır. Razi, vahiy dinlerine karşı ağır eleştiriler yapar. Razi'nin yazmış olduğu kitaplarda mutlaka dinlerin eleştirisi bulunmaktadır. Akıl her şeyin üstündedir. Akıl dururken başka başka şeylere ne gerek vardır? Razi yapıtlarında dünyalık şeyleri ön plana çıkartır. Öbür dünyayı göz ardı eder. Aristo'nun fikirlerine karşı çıkarken kendisi Eflatun'un görüşlerini benimsiyordu. Bütün peygamberlerin bilgilendikten, kendisini yeteri kadar yetiştirdikten sonra peygamberliklerini ortaya çıkartıyorlardı. Dini, cahil insanları birbirine düşüren, temelinde kavgaların yattığı bir zorbalık olarak tanımlıyordu Razi. El-Farabi, 872-952 tarihleri arasında yaşamıştır. Farab yakınlarında bulunan Vesiç'te doğmuştur. İlk hocası bir Hristiyan, Yohanna İbn Haylam'dır. Küçük yaşlarda Bağdat'a gelerek zamanın ilimleri olan gökbilim, matematik, musiki, felsefe okumuştur. Türkçe, Farsça bilmektedir. Bir anlatıya göre 70 dilden anladığı belirtilmektedir. İslam filozoflarının ilklerinden olan Farabi, Şii düşüncesini benimsemiştir. Corbin Henry, İslam Felsefesi, sayfa 160. Bağdat'tan Halep'e geçerek orada Şii hanedanlığı himayesinde çeşitli araştırmalara girmiştir. Şii öğretisine dayanan imamlarla aynı görüşleri paylaşmıştır. Kahire'ye kadar giderek çeşitli bilim adamlarıyla görüşmüştür. Tasavvufi terimler onun eserlerinde sıkça görülür. Eserlerinin en önemlisi iki hakimin Eflatun ve Aristoteles'in öğretilerinin uzlaşmasıdır. Yunan filozoflarının çizgisinde bir yol izler. Farabi'nin peygamberlik anlayışı ve öğretisi tüm öğretilerin doruk noktasıdır. Diğer bir düşüncesi akılların meydana geliş öğretisidir. Bütün bunlara karşın onun Şii imamlarla ilişkisi sonucu peygamberin cübbesini giymiş bir filozof olarak da görmekteyiz. Adı geçen eser sayfa 165. Farabi, felsefe ile İslam dinini kapatmayı başarabilen filozoflardan ilkidir. Ayrıca İslam dininin içine felsefeyi yerleştirmeye çalışan bir uğraş içindedir. İslam topluluklarını incelemede felsefenin önemli bir yeri olmuştur. İbn Sina. Ebu Ali Hüseyin İbn Abdullah İbn Sina, Buhara yakınlarında bulunan Afşana'da 980 yılında doğdu. Küçük yaşlardan başlayarak olağanüstü bir başarı gösterdi. Astronomi, dil bilim, fizik, tıp, fıkıh, geometri ilimlerinde eğitim gördü. Ünü çok küçük yaşlarda yayıldı. Özellikle tıp alanında adından söz ettirmeyi başardı. 17 yaşındayken Samani Prensi Nuh İbn Mansur'u tedavi ederek başarı sağlamıştır. Başlangıçta Metafizik adlı eseri Aristoteles'ten okuyor ama anlamakta güçlük çekiyordu. Ne var ki Farabi'nin incelemesini bulması sonucunda gözündeki tüm perdeler kalktı. 18 yaşlarında devrinde yazılmış bütün ilim kitaplarını elde etti. İsfahan'da hükümdarın çevresine girerek çalışmalarını genişletti. Bir süre Hemedan'da kaldı. Burada emire yardım etti. Hastalanan emiri iyileştirdi. Emir onu bakan yaptı. Kimi bilginler Sina'yı İranlı, kimileri de Türk olarak anmaktadır. Orta Asya Türkleri onu kendilerinden sayıyorlar. İbn Sina'nın tıp üzerine yazdığı eserler kısa sürede Latince'ye çevrildi, ünü dünyanın öbür ucunda duyulur oldu. İbn Sina, Farabi'nin eserlerinin etkisinde kalmıştır. Varlıkla öz biçim arasında ayrım yaptı. Biçim ve maddelerin kendiliğinden evrenin hareketlerini ortaya çıkaramayacaklarını açıkladı. Gerçek sonsuzluk onda olanak dışı görülüyordu. Vücudun bozulmuş olduğu, öldüğü andan itibaren ruha dönüşür. Felsefe ve dinsel inançlar onun için uyumludur. Dinin asıl amacı insanlar arasında mutluluk sağlamasıdır. İnsanların rahatlığı ve mutluluğu için Allah aşkıyla dolu olmak gerekir. İbni Mukaffa. 732-759 doğumlu olan Mukaffa hakkında yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Mukaffa'ya ait bilgiler görüşlerinden dolayı yok edilmiş olabilir. Emevilerin son dönemlerinde yaşamış, buna karşın hala Müslüman olmamıştır. Bir süre Halife Ebul Abbas Sabah'ın hizmetinde bulunmuş, İslam dini konusunda büyük bir bilgin olarak görülüyor. El-Mukaffa bir tören sonucu Müslümanlığa geçiyor, adının Abdullah olarak değiştirilmiş olması ve Müslümanlığı benimsemesinin ardındaki gerçekler bilinememiştir. Koşulları hiç değişmemiş, ekonomik ve siyasal alanda durumu eskisinden de daha kötüdür. Arapçayı ana dili olan Farsçadan daha iyi konuşmaktadır. Mukaffa, Kur'an'a karşılık Al-Muazara adlı kitabını yazmıştır. Basra valisi Safyan'la arası bir türlü düzelmemektedir. Kızgın vali, halifenin bir kızgın anında ona jurnalleyerek genç yaşında öldürülmesini sağlamıştır. Mukaffa'nın yazılmış birçok eseri vardır. Hallacı Mansur. İslam yorumunda ayrılıklar getirerek yaşamında da toplumun benimsemediği bir tarzda yaşayan Mansur'un büyük babası Zerdüşt dinine bağlıydı. Babasından başlayarak Müslüman olmuştu. iyi bir öğrenim gördüğü, çok seyahat ederek toplumların yapısını iyi bildiği, dinde getirdiği kuramsal görüşlerin bu karşılaştırmadan çıktığı doğaldır. Türklere karşı düşmanlık besleyen gruplar arasında yaşamasına karşın Hallaç hep Türklerle birlikte olmuş, en büyük desteği de onlardan görmüştür. Genç yaşlarda değişik dinleri inceleme, karşılaştırma fırsatı bulmuş olup yakın arkadaşları da değişik dine mensup olanlardandır. İlk dinsel formasyonu Sünni mezheplerden almış, onların yorumları zamanla kafasında soru işaretleri oluşturmaya başlamıştır. Basra, Bağdat, Tuzlar gibi kentleri dolaşarak zamanın ünlü bilginleriyle dostluklar kurdu. Cüneydi Bağdadi onun en yakın dostları arasındaydı. Zamanla aralarında fikir ayrılıkları çıkınca Cüneydi Bağdadi'yi terk etti. Çünkü Hallac'ın sürekli üreten, fikirlerini yenileyen, ele avuca sığmayan bir yapısı vardı. Seyahat edeceği yerlerin durumuna göre giysiler giyerken, sufi olduktan sonra onun hırkasını giymiş, fakat bir süre sonra bu hırkayı da sırtından atmıştır. 3 kez hacca gitmiş, bir seferinde Mekke'de cami avlusunda kendini 1 yıl boyunca dışarı çıkarmadığı efsaneleri anlatılır. Fakat bizim bu görüşe katılmamız olanaksızdır. Sürekli üreten, sürekli kendini yenileyen bu büyük tasavvufçu kendisini gereksiz bir inzivaya çekemez. Mansur'u mansur yapan, tüm tasavvuf aleminin gerçek görüşlerini yansıtan enel hak sözüdür. O nedenle de tüm İslam fıkıhçıları arasında kesin tepkilere neden oluşturmuştur. Ben Tanrıyım, ben hakikatim diye açıklanan sözcükleri Cüneydi Bağdadi'nin arkadaşlığı sırasında söylediği, Bağdadi'nin bu sözlerin başına bela getireceğini söylediği bilinir. Hatta ilişkileri de bu yüzden kopmuştur. Enel Hak daha çok Türk, Hint ve Malezya taraflarında ilgi görmüştür. Enel Hak, ben Tanrıyım sözü İslam dünyasında söylenmiş ilk cesur söz olduğu için kısa sürede Hallaç ismi İslam dünyasına yayılmıştır. Hallac'ın görüşlerinden birisi de insanın Tanrı ile bütünleşmesidir. İnsan Tanrı'nın bir parçasıdır. Tanrı'nın sıfatlarından birisi insandır. Oysa Müslümanlıkta Tanrı yaratan, insansa yaratılandır. Allah'ın sıfatlarından birisini insana mal etmek, Sünniliğin kabul edemeyeceği bir durumdur. Bazı Sünni tasavvufçular bu fikri mümkün olabileceğini ileri sürmelerine karşın özde benimsemezler. Muhiddin Arabi, Hallac'ın bu doğrultudaki görüşlerini benimserken İmam Gazali ve Fahrettin Razi tehlikeli yorumunu yapmışlardır. Hallac, Türklerle yakın ilişki kurmasıyla birlikte Şaman ve Mani dinlerini inceleme fırsatı yakalamış, görüşleri doğrultusunda Türklerden büyük yatkınlık görmüştür. Hallac da insanın hak ile hak olması beden Kâbesinin yıkılmasına bağlıdır. Beden Kâbesi yıkılınca içinde saklanan hak cevheri gizlenceden kurtulur. Geldiği yüce kaynağa Tanrı'ya ulaşır. Hallac'ın görüşleri fıkıhçılar ve hadisçiler tarafından şiddetli eleştirilere uğradı. Hallac'ın düşünceleri devlet yöneticileri, din bilginleri ve halife tarafından kuşkuyla izleniyordu. Onun görüşlerinin halk tarafından hızla yayılması yönetici kesimi rahatsız etti. Şii ve Alevi görüşünü benimseyen Hallac'ın günün birinde ihtilal yapacağı düşüncesi onun en feci şekilde öldürülmesine neden oldu. Hatta Hallac'ın zencilerle ve diğer kölelerle yakından ilgilenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Halife Muktedir'in baş mabeyincisi Nasır el-Kaşure ile ilişkisi, Kaşure'nin adil bir vergi sisteminden yana olması, yoksulları da kollamak istemesi her şeyi açığa çıkartıyordu. Hallac 911 yılında yargılanmaya başlayınca fetva istendi. Şafii kadısı İbn Süreyya Hallac'ın öldürülmesi yönünde fetva vermedi. Hallac'ın suçunun öldürülmeye gerek olmadığını söyledi. Maliki kadısı Ebu Ömer de aynı doğrultuda görüş bildirince halife ona zorla fetva verdirdi. Bu kez Hallac öldürülmeyip tutuklandı. Hallac'ın tutuklanması halk arasında geniş yatkın uyandırdı. Bu yönden ayaklanan gruplar ortaya çıkınca Hallac önce kırbaçlandı, ardından kolları bacakları kesildi. Bir süre sonra da başı kesilip yeniden asıldı. Halka teşhir edildi. Hallac'ın bu şekilde öldürülmesi bir aşağılık duygusunun tatmininden öteye gidemedi. Çeşitli uluslar arasında onun fikirleri yayılmaya başladı. Hallac'ın birçok yapıtı vardır. Hallac'tan bugüne kadar gelen eserlerden bazıları şöyledir. Çeşitli yerlere yazılmış 6 adet mektup, 74 konuşma özeti, 80 şiir, 11 bölümlük Kitabül Tesavvür'den oluşan yapıtlar. Abbasiler, Selçuklular, Türkler. Türklerin Abbasi yönetimi için önemli bir güç olduğu gerçektir. Abbasiler yönetimin ilk zamanlarını Türkler ve İranlılarla paylaşmıştır. İlerleyen zamanlarda Türklerden çok yardım görmelerine karşın yönetim için tehlike gördüğü kimseleri öldürmekten de çekinmemişlerdir. Abbasi halifelerinin savaşan askerleri ve vurucu gücü Türklerden oluşmaktadır. Bunların içinde İranlı ve Kürt askerleri de bulunmaktadır. Hatta sınır boylarını kollayan askerler tümüyle Türklerin denetimindedir. Harun Reşit'in halifeliği döneminde Türklere ve Türk komutanlara büyük görevler yüklenmiştir. Türklerin görevleri sınırları genişletmek, yeni yerler fethetmektir. Halife Harun Reşit tarafından Sugur bölgesi komutanlığına getirilen Ebu Süleyman Fereç et-Türki döneminde büyük yararlılıklar göstermiş, bölgesinin genişletilmesinde, tutum ve davranışlarında adından sıkça söz etmiş bir komutandır. Bu komutan zamanında Türklerin Anadolu ile tanıştıkları ve yerleşmeye başladıkları bir dönemdir. Halife Harun el-Reşit, Türklere verdiği görevler başarıyla yürütülmektedir. Hatta 787 yılında kendisine verilen Tarsus'un tahkimi görevini başarıyla yerine getiren Fereç el-Hadim et-Türki, Horasan'dan getirdiği 3000 kişilik bir birliği buraya yerleştirir. Pamuk Ekrem, Bağdat'ta İlk Türkler, sayfa 53, Kültür Bakanlığı yayınları. Demek oluyor ki Alparslan öncesinde Türkler bölük bölük Anadolu'ya yerleşiyordu. Et-Türki, Harun Reşid'in Sugur valisi olarak bu bölgede 25 yıl kadar kalır. Bölge valiliği döneminde çeşitli yerlerden getirilen Türkler Anadolu'ya yerleştirilmektedir. Memun ve Mutassım gibi halifelerin Türk illerinde bizzat şahit oldukları Türklerin üstün nitelikleri, yiğitlikleri, mertlikleri ve güvenilirlikleri. Adı geçen eser sayfa 46. Abbasi halifelerinden Memun'un ana tarafından Türk olmasının Türkler açısından büyük yararı olmuştur. Halife Türklere diğer halifelerin verdiği önemden daha fazlasını vermektedir. Ordusunun ve devlet yapısının güvenli yerlerine hep Türkleri yerleştiriyordu. Memun dönemi Türkler açısından bir dönüm noktasıdır. Bu halife Şehzadeliği döneminden beri Türkleri önemli mevkilerde istihdam ettiriyordu. İleriki dönemlerde İslam orduları başkomutanlığı görevine getirilen Afşin ve Mısır'da devlet kuran Tolun bu dönemde etkinlik kazanmış, deneyim edinmişlerdir. Bununla birlikte Abbasi halifeliğin döneminde önemli rol oynayan Türk askerler ve komutanların bir etnik bilinç taşıdığı sanılmamalıdır. Onlar başka devşirme askerler gibi kabile kökenlerinden koparılmış ve özel olarak eğitilmiş kişi ve gruplardır. İslam dünyasına Türk bilincini bozkırlardaki Türk boyları ve Türkmenler getirecektir. Avcıoğlu Doğan, Türklerin Tarihi, Cilt 3, sayfa 1180. Yönetimlerini meşrulaştıran Abbasoğulları istenileni vermeyince Ali taraftarları yeniden ayaklanmaya başlarlar. Gelişen bu Şii muhalefetin ilk ayaklanması Buhara'da ortaya çıkar. Bu ayaklanma 750-751 tarihleri arasını kapsar. Şarık bin Şey, Aleviler adına baş kaldırır. Bunda da başarı sağlar. Ortaya koyduğu tez etrafında yüzlerce kişi toplanır. Kan dökmek ve adaletsizlik yapmak için peygamber ailesinin ardından gitmedik sloganı etkili olur. Etrafına topladığı Ali taraftarlarıyla birlikte kendisine yeni bir yer edinmeye ve çevresi gün geçtikçe kalabalıklaşmaya başlar. Halifenin gönderdiği güç isyanı kanlı bir biçimde bastırmayı başarır. Türklerin Müslümanlığı kabul ettikleri 10. yüzyıldan başlayarak çeşitli Türk devletleri de ortaya çıkıyordu. Bunlardan Karahanlılar, Gazneliler, Memluklar, Eyyubiler, Tolunlar, İhtişler ve Selçuklular Abbasi döneminde ilk Türk Müslüman devletleri olarak görünmektedir. Bu devlet yöneticileri Abbasi halifesine dini yönden bağlı olarak çeşitli dayanışmalar yapıyorlardı. İlk Türk Müslüman devletinin Gazneliler olduğu bazı yazar ve araştırmacılar tarafından ortaya atılmış olsa da bunun Karahanlılar devleti olduğu ortadadır. Her ne kadar Gaznelilerin yönetim kademesi ve hükümdarları Türk olmalarına karşın halkın büyük bir bölümü Türk değildi. Oysa Karahanlılar Devleti'nin tam anlamıyla Müslüman Türk Devleti olduğu bir gerçektir. İlk Müslüman Türk Devletleri olarak adı geçen bu devletlerin yanında Müslümanlık ve halifeye en çok bağlı ve yardım eden Türk Devleti Selçuklular Devleti'dir. Selçuklu Devleti Türklük yerine Müslümanlığı öne çıkartan Müslüman bir devlettir. Yönetimlerinde Türkler yerine daha çok Arap ve Acemler vardı. Dilleri Arapça, Farsçaydı. Türkçe resmiyette yoktu. Selçuk'un torunlarından Tuğrul ve Çağrı Beyler kurdukları Selçuklu Devleti'nin merkezini İran'a taşıdılar. İran topraklarında kurulan bu Türk devleti yapıca her ne kadar Türk soyundan olsa da içinde barındırdığı etnik kökenli gruplar yönetime hakimdiler. Başlarında bulunan hükümdarlar yardımcılarını hep Fars ve Araplardan seçmişlerdi. Gerek Alparslan, gerek Melikşah ve diğer Sancar dönemlerinde de durum buydu. Fars kültürü sarayda egemendi. Medreselerde de Arap ve Fars ağırlıklı eğitim yapılmaktaydı. Selçuklu sultanları bölgelerinde savaşçı olarak tanınıyordu. Hatta çeşitli savaşlarda kazandığı başarıları halifenin gözüne girmesine neden olmuş, halife de kendi güvenliği için Selçuklu sultanlarını kullanmıştır. Hatta Sultan Tuğrul 70 yaşına geldiğinde oğlu olmadığı için evlenmek ister. Halife Tuğrul'a kendi kızını vererek evlendirir. Abbasi halifelerinin en güvendiği kişilerdir bu Türk hükümdarları. Alparslan'ın isteği üzerine adı bilinmeyen bir yazar bu soyla ilgili Melikname adlı bir eserde bulduklarını toplamış olup bu soyun nereden geldiği, nasıl bir yol izlediği yazılmıştır. Çoğu efsaneye dayanan bu esere göre Selçuklu Devleti'ne adını veren Selçuk, Aral Denizi ile Volga arasında kalan Oğuz bölgesinde yaşamıştır. Dokak adlı bir Oğuz beyinin oğludur. Torunları Dokak'tan söz ederken dedelerinin dinsiz olduğunu, yine de Müslümanlığa sempati beslediklerini söylerler. Dokak'ın oğlu Selçuk Hazar'dan ayrılarak Cent kentine yerleşir. Selçuk ölümünden kısa bir süre önce oğullarıyla birlikte Müslümanlığı seçer. Selçuk'un torunlarından Çağrı ve Tuğrul beyler, Gazneli ve Karahanlılar devletinin yengisinden sonra Selçuklu devletinin gelişmesine, devlet olmasına, imparatorluğa kadar uzanmasına önderlik ederler. Tuğrul ve Çağrı yönetimindeki devlet askeri demokrasiye dayanıyordu. Zamanla devlet yapısında merkezi feodal bir yapı oluşturdu. Selçuklu devletinin yapısında oluşan Araplaşma ve İranlaşma çabaları Türkleri rahatsız etmeye başlayınca, Türk kökenli bilim adamları devlet içerisinde oluşan dil ve kültür yozlaşmasına karşı tepki göstermeye başladılar. Eskiden oluşan askeri demokrasiye bağlı kağanlık yerine padişahlık, sultanlık, krallık gelmiştir. Bu durumda hükümdar eleştirilemez, dokunulamaz, erişilemezdi. Devletin başında bulunan padişahtan sonra gelen kişi vezirdi. Daha sonra Fars kökenlilerden seçiliyordu. Dolayısıyla eğitim de doğal olarak devletin resmi dili olan Farsça'ya paralel olarak yapılıyordu. Bu konuda Selçuklu'nun ünlü devlet adamı Nizamülmülk hem bir düşünür hem de baş vezirdi. Selçukluların yasalarını çizen Nizamülmülk yazdığı eserlerle Selçuklu devletinin yönetim biçimini ve geleceğini belirliyordu. Selçuklu kültürünün Fars ve Arap kültürüne yakınlığı daha çok vezir Nizamülmülk tarafından yönlendirilmektedir. Kendisi Türk olmayan Nizamülmülk, İran asıllıdır. Selçuklu sultanlarının Hanefi mezhebinden olmalarına karşın kendisi Nakşi tarikatının temsilcisidir. Bu ünlü vezirin çizdiği yasalar gereği kişilerin görev almaları halinde öncelikle dinine, soyuna ve becerisine bakmak gerekir. Hele o kişi Rafizi ise, Alevi ise veya başka bir sapkın mezheptense, Hazreti Muhammed'le kan bağı varsa, Ehl-i Beyt'tense devlet yönetiminde görev alamaz. Bu görüşlerini kesin kabul ettiren vezir Nizamülmülk, Selçuklu hükümdarlarının yanında ikinci bir kuvvet olmaktan geri kalmamış, zaman zaman hükümdarların üstünde bir yetki kullanmıştır. Çok büyük servetlere sahiptir. Vergi gelirlerinden onda bir pay aldığı söylenir. Kendine ait silahlı birlikleri besler, paralı yetiştirdiği köle askerlerinin sayısı 20 binin üstündedir. Askerlerin yanında birçok medrese kurarak çeşitli din bilginlerini kazanma yoluna gider. Yönetimin önemli yerlerinde en gözde bölümlerine kendi evlatlarını yerleştirirken, en güvendiği akrabaları da önemli görevlerin başındadır. Öylesine ileri gider ki, kendisinin yasal hanedanın varisi sayarak vezirliğin de babadan oğula geçmesi için umar harcar. Vezir Nizamülmülk, Siyasetname adlı eserinde koyduğu kuralları yazar. 29 yıllık vezirlik yapan Nizamülmülk'ün kurduğu kuram, Sünni ideolojinin devlet yönetimindeki pekişmesi olup, sözde mezhep ayrılıklarını ortadan kaldıracakken, Sünni fıkıhları kendi felsefesinde birleştirir. Siyasetnamenin son bölümlerindeki yazılar, Alevilere ve İsmaillere yapılan sert eleştirilerle doludur. Ülkenin önemli yerlerinde kendi adına Nizamiye medreseleri açarak Şii ve Alevi propagandasıyla savaştı. Ayrıca kendi Sünni ideolojisinin çerçevesinde yöneticiler yetişmesine olanak sağladı. 1092 yılında Alamut Kalesi'nde toplanan, kendisinin sert ve ezici yöntemleriyle mücadele eden Alevi topluluklarına karşı amansız mücadele verdi. kurduğu özel ordusunu bu güçlerin üzerine sevk etti. Aynı tarihte Bağdat'a giderken İsmaililer tarafından öldürüldü. Nizamülmülk Şafi düşünceye mensuptur. Bağdat'ta ünlü medrese Nizamiye'yi kurmuş, çağının ünlü bilginlerini burada toplamıştır. İmam Gazali başta olmak üzere İslam bilginleri bu medresede dersler vermişlerdir. Nizamülmülk, ünlü bilginlerden Ömer Hayyam ve Hasan el-Sabbah'ın sınıf arkadaşıdır. Hasan Sabbah, İsmaili tarikat taraftarlığına 17 yaşında geçti. Mısır'a Fatimi halifesi Muntasır'ın yanına gitti. Halife öldüğünde oğulları arasında yanlış seçim yaptı. Tutmadığı kişi halife olunca Mısır'dan Azerbaycan'a kaçarak taraftarlarıyla Alamut Kalesi'ni aldılar. Şiilerin Fatimi kolundan olan Hasan Sabbah uzun yıllar Sünnilere dehşet saçtı. Çeşitli konularda yazdığı kitapları Alamut Kalesi'nin kuşatılması sırasında Moğollar tarafından yok edildi. Hasan Sabbah, Sünni halifenin yaptıklarını Emeviler döneminden beri halka anlatarak onların yıkılması için mücadele verdi. Alamut Kalesi'nde kurduğu küçük devleti uzun süre dayandı. 80 yaşında ölen Hasan Sabbah, Abbasi veziri Nizamülmülk'ün ölümünden sorumlu tutuldu. 1256 tarihinde yıllardır yıkılamayan bu kale düştü. Böylece Hasan Sabbah'ın bu küçük devleti de ortadan kalktı.